Ayrım 10, sayfa 102. Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik. Türklerin Anadolu'yu yurt edinmeleri kültürüne bir güzellik kattı. Anadolu'da bulunan çeşitli uluslarla tanışmak, Türk kültürünün gelişmesinde, hümanist bir yapıyı oluşturmasında büyük katkı sağladı. Kültürlerin karşılıklı iletişimi insanlığın yararına, kavga ve kin yerine barış ışıklarında yanmasına neden olmaktadır. İnsanları barbarlıktan, kin ve doyumsuzluktan bir nebze de olsa alıkoyma düşüncesi bu kaynaşmanın yarattığı oluşumdur. Bu mozaik etkisini Anadolu toprağından eksik etmedi. Türkler Anadolu'ya yerleştiklerinde kendi gelenek ve göreneklerini sürdürüyorlardı. Oysa Anadolu'da yaşanan kültür çoğunlukla yerleşik kültür olup Orta Asya at sırtı kültüründen çok farklı bir yapıya sahipti. Akıncılıkla, göçebe ve hayvancılıkla geçinen Türkler Anadolu insanı içinde büyük sorun oluşturdu. Çünkü Anadolu yerleşik kültürü üretim yapıyor, bağcılık, bahçecilik, dokumacılık, el sanatçılığı ve inşaat alanında kentleşmede büyük ilerleme kaydetmişti. Ne var ki bu iki zıt halk bir arada yaşamak zorundaydı. Barış ve kardeşlik halkların kaynaşması gerekliydi. İşte Türkmen dedeleri, zamanın aydın kesimi bu işlevi yerine getirdi. Hacı Bektaş kırsal kesim olan Suluca Karahöyü'ye yerleşti. Onun Kıraçyer'e yerleşmesinin en büyük nedeni, Türk kültür ve bilincini komşu kültürleriyle kaynaştırmak, iki kültürü birbirine tanıtmaktı. Neydi oradaki kültür? Kapadokya çevresinde büyük oranda Hristiyan yaşıyordu. Hristiyan kesimin Türk yerleşim bölgesinde en çok bulunduğu yer elbette sorunlar yumağı oluşturacaktı. Bu kültür alışverişlerinde de hoşgörü ortamının yaratılması gerekliydi. İşte Hacı Bektaş bunu yaptı. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ise Konya'ya yerleşip burada oturmasının altında yatan neden de bu olsa gerek. Gel, kim olursan ol gel söylencesi boşuna söylenmiş bir tümce değildi elbette. Anadolu halkını bu hoşgörü ortamını hazırlayan Hacı Bektaş Veli kimdir? Nereden, nasıl gelmiş, nasıl bir etki bırakmıştır, arkadaşları kimlerdir? Konumuzun akışı içinde Hacı Bektaş Veli'nin Horasan'dan kardeşi Menteş'le birlikte Anadolu'ya geldiklerini belirtmiştik. Diğer Horasan erenleri gibi Hacı Bektaş Veli'nin Babayiler Hareketi'ne katıldığı, hareket sonrası bir süre ortalıkta görülmediği, bu süre içerisinde büyük bir ihtimalle Anadolu dışını dolaştığı, ortalık sakinleştikten sonra Anadolu'ya tekrar geldiği sanılmaktadır. Kaynaklar ne kadar çelişkili bilgiler vermiş olsalar da ciddi araştırmalar Hacı Bektaş Veli'nin 1209-1210 yılında doğduğunu, 1271'de öldüğünü vermekteler. Hacı Bektaş'tan sonra yazıldığı sanılan velayetnamenin verdiği bilgiler ile dönemden sonraki tarihçilerin verdiği bilgiler çelişiyor. Bizim onun çelişkili yaşamı yerine asıl nasıl, niçin Anadolu'ya gelmiş, burada bıraktığı etkiler üzerinde durmamız gerekir. Velayetname kendisinin soy kütüğünü sayarken, imamlara kadar bağlarken Hacı Bektaş'ın seyit olduğunu belgelemeye çalışıyor. Hacı Bektaş Veli Türk kökenli, Ali soyu ise Arap kökenli. Nasıl olur da akraba olurlar düşüncesine katılmasak bile Ehl-i Beyt'in hem Emeviler hem de Abbasiler döneminde katledildiklerini biliyoruz. Dolayısıyla sürekli saklanma ihtiyacı duyan Ali evlatlarına Türkler tarafından sahip çıkılıyor. Türklerce saklanıyorlardı. Bu birliktelikten akrabalık ilişkilerinin olması çok doğaldır. Ama Musa Kazım'a dayandırılan Hacı Bektaş kütüğünün sağlıklı bir akrabalık bağı olması için tarihlerin birbirine yakın olması gerekir. 799'da katledilen Musa Kazım ile Hacı Bektaş'ın doğumu olan 1209 arasında 400 yıla yakın bir zaman var. Bu 400 yıllık süre sanıyorum soyların ilişkilerinin kopması için yeter. Hacı Bektaş ailesinde oluşan derin Ehl-i Beyt sevgisi bu akrabalık bağını kurmayı istemiş olabilir. Sonra Hacı Bektaş'ın Hazreti Ali'nin akrabası olup olmaması kendisini ne daha çok yükseltir ne de daha aşağı çeker. Hacı Bektaş kendi kişiliğini kendisi kurmuş biridir. Ahmet Yesevi ile ilişkilerine gelince bu konuda Fuat Köprülü en geniş bilgiyi vermektedir. Yazar Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine bakarak Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade'nin bu konudaki görüşünü doğruluyor. Bu görüş Ahmet Yesevi'nin öğrencilerinden Lokman Perende aracılığıyla müridi Hacı Bektaş Veli'yi Anadolu'ya göndermesiydi. Bektaş Veli velayetnamelerinde bulunan bir menkabeye göre Bektaş Veli'yi daha çocukken talim için Şeyh Lokman Perende'ye teslim ettiler. Hoca Ahmet Yesevi, halifelerinden Zahir ve Batın isminde çok derinleşmiş bir adamdı. Köprülü Fuat, Türk Edebiyatı'nda ilk Türk mutasavvıflar, sayfa 50. Hacı Bektaş Veli artık bundan sonra Horasan'da kalmayacak, Ahmet Yesevi'nin emir ve işaretiyle Rum diyarına gelecektir. Adı geçen eser sayfa 53. Yaşar Ocak, Hacı Bektaş'ın Ahmet Yesevi ile olan fikirdaşlığını belgelemek için bütün kaynakları karıştırıyor. Bugün eğer elimizde varlığını velayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli vasıtasıyla bildiğimiz, şimdiki Divan-ı Hikmet nüshalarından en az 4 asır daha eski olan menakip Hacı Ahmet Yesevi mevcut olsaydı, öyle sanıyoruz ki Ahmet Yesevi ve Yesevilik hakkında doğruya daha yakın bilgilere sahip olacaktık. İşte bu noktada Hacı Bektaş Veli'nin önemi meydana çıkıyor. Çünkü Hacı Bektaş, Yesevilik, Vefailik, Haydarilik üçgenini birbirine bağlayan kilit taşı durumundadır. Ocak Yaşar, Yesevilik Sempozyumu Bildiriler, sayfa 82, Kültür Bakanlığı, Hagem Yayınları. Velayetnameye göre 1240'taki büyük isyandan uzun yıllar sonra şartların elverişli hale gelmesiyle Suluca Karahöyük de yeniden ortaya çıktı. Adı geçen eser sayfa 82. Ancak 1240'taki Babayiler isyanı yenilgisinin ve failik tarikatına vurduğu darbenin onu zayıflatması sonucu haydarilik giderek gücünü pekiştirdi. 15. yüzyılda ise Hacı Bektaş zaviyesi artık bir haydari merkeziydi. İşte Hacı Bektaş Veli kültürü de bu merkezden 14. yüzyıldan itibaren Abdal Musa gibi önemli ve güçlü şahsiyetlerin delaletiyle haydarilik tarikatı içinde güçlendi. Dolayısıyla haydariliğin Anadolu kalenderiliği içindeki yeri öteki şubelere göre daha özeldir. Çünkü haydariliktir ki 15. yüzyılın son yıllarında Hacı Bektaş kültürü aracılığıyla kendi içinden Bektaşiliği çıkartmıştır. Adı geçen eser sayfa 82. Horasan'dan gelip Anadolu'da çeşitli kültür eylemleriyle karşılaşıp Anadolu insanını o senteze doğru yönelten Hacı Bektaş, hiç şüphe yok ki birçok kaynağı inceleme fırsatı bulmuş, kendisinden önceki Doğu kültürü yanında Yunan ve Anadolu medeniyetleri kültürünü de incelemiştir. Bütün bunlardan çıkarttığı sentezi insan bilincine aktararak birliğin, kardeşliğin, insanlığın yaşamsal felsefesini oluşturmuştur. Baba İlyas'ın önde gelen halifelerinden Sarı Saltuk, Barak Baba, Şeyh Bali, Şeyh Osman, Emircan Sultan gibi önemli Horasan erenleri Babalar isyanından sonra canlarını kurtardılar. Yörükoğlu Re, okunacak en büyük kitap insandır. Sayfa 176. Hacı Bektaş Salt Horasan bilinciyle yetinmemiş, kendisini yeniden süzgeçten geçirmiş, hele Babai hareketinin yenilgisi onda yeni bir düşünce biçimi oluşturmuş, o da tüm topluma yarışacak, onları bir temelde birleştirecek bir örgütlenme modeli geliştirecek ocakları kurmuştur. Bu biçim insanda var olan her şeyin insansal olduğu, her şeyin ise insan için olduğu bilinciydi. Benim Kâbem insandır sözü de bu düşünceden ortaya çıktı. İslam'ın getirdiği değişmez kurallara karşı insan yaşamının erdemlerini ortaya koydu. Hacı Bektaş Veli düşüncesi toplumsal bir olgu olarak yüzyıllara taşındı. Savaşların, yıkımların, dinsel çekişmelerin yoğun olduğu bir dönemde bireyselliği aşarak toplumsallaşmanın bir teorisyeni olarak ortaya çıktı. İran'la yakın ilişkiler içinde olan Horasan ve Anadolu, orada binlerce yıldır yaşanan uygarlık ve kültür, İslamiyet'in gelmesiyle birlikte birdenbire yok olmadı elbette. Ama İslam düşüncesine kendisi çeşitli biçimler vererek İslamlığın bu medeniyette tanışmasını sağladı. Çünkü İran Müslümanlaşırken kendi kültürüne çok güvenmekteydi. İslam'ı da kendi kültürü içerisinde eriteceğini zannediyordu. Her ne kadar Türkler gibi İslam'a direnmiş olsalar da Ali yandaşlığı bir İslam'la Müslümanlığı kabullenmeleri bir düşüncenin bir ürünüydü. Hele İran bilginlerinin ortaya koydukları tasavvuf İslam düşüncesine karşı yeni biçimler kazandırdı. Tanrı'nın insanda ayrı bir şey olmadığı, insanla birlik olduğu düşüncesi ilk kez İslam felsefesine girdi. Enel Hak diyen Hallacı Mansur'un düşüncelerini geliştirmesinde Türkler ve İranlılarla olan yakınlığının büyük payı vardır. Horasan'dan Anadolu'ya taşınan Alevi tarikatlarının bu İran felsefesinden de aldıkları karşılıklı şeyler vardır. Hacı Bektaş Veli bu çerçeveden de etkilendi. Mısır'da Fatimilerin oluşturdukları Alevi düşüncesi de çok şeyler kazandırdı. Çeşitli mozaiklerin bileşkesini kuran hünkâr, Anadolu'ya yaydığı düşünceleri tüm insanlığın ortak düşüncesidir. İnsanlık adına ortaya konmuş düşüncelerdir. Yoksa her şey Tanrı adına yapılır, Tanrı adına düşünülür, Tanrı adına yemek yenir, Tanrı adına namaz kılınır, Tanrısız yaşanılamaz düşüncelerine karşın, Tanrı'nın insanın kendi içinde olduğu, tüm güzelliklerde Tanrı'nın bulunduğu, Tanrı'nın insan için var olduğu görüşünü içeren tasarruf düşüncesi de Hacı Bektaş düşüncesiyle birleşerek Anadolu'da yerleşti, biçimlendi. Hacı Bektaş'ın velinin yerleştiği Suluca Karahöyük, bozkırların oluşturduğu bir alan. Bu alanda arpa, buğday yetiştirilir, bağlık ve bahçeliktir. Ama 800 yıldır kendisini aşamamış, kendi coğrafyasını değiştirememiş, kendi kabuğundan kurtulamamış bir yerleşim yeridir. Hacı Bektaş'ın buraya yerleşmesinin özel bir nedeni olsa gerek. Çünkü Sulucahöyük'e çok yakın bir yerde Hristiyan merkezinin, Hristiyan nüfusunun yoğun olduğu bir yer vardır. Kapadokya, bu yerleşim yerinde çok eskilerden beri büyük bir medeniyet kurmuş olan Hristiyan toplumu, hala yaşamını bu yıllarda yoğunlukla sürdürmekteyken Hacı Bektaş Veli neden burasını seçmiştir? Yoksa Mevlana gibi Suhonya'yı seçip sultanlarla birlikte yaşamasını bilemez miydi? Bilemedi, istemedi. Sultanların şaşalı yaşamı yerine halkın çileli, ezilmiş, sürünmüş yaşamını tercih etti. Çünkü kendisi bir ihtilalin yandaşıydı. 1239 Babailer ihtilalinde 26 yaşında bir delikanlıydı. İhtilalin her aşamasını yaşamış, halkın direncine, yiğitliğine, ölümü göze alışına tanık olmuştu. Michel Balliet, Hacı Bektaş'ın Hristiyanlarla ilişkileri konusunda şunları yazıyor. 15. yüzyıla ait bir yapıt olan Velayetname, sık sık Hacı Bektaş velilerinin Anadolu'daki ve Ege adalarındaki Hristiyanlarla sürdürdüğü temasları anlatmaktadır. Yarı efsane kahramanı olan Hacı Bektaş'ın kendisi de durmaksızın Hristiyanlarla ilişki içinde gösterilmektedir. Kapadokya'da bir Yunan köyü olan Sinasos'tan geçerken Hacı Bektaş bir keramet gerçekleştirmekte ve bu tarihten başlayarak bölgenin Hristiyanları her yıl Aziz'in anısına bu köyü ziyaret etmektedirler. Hacı Bektaş ve Frankistan'ın bir adasında oturan bir keşişle dostane ilişkiler sürdürmekte ve bu dostuna belli aralıklarla ziyarete gitmektedir. Hacı Bektaş'ın kabrini inşa eden bir Hristiyan ustasıdır. Balliet M. Çeviren Uğur Aydın, Nefes Dergisi, sayfa 110, sayı 46. İşte Hacı Bektaş'ın insana insan gözüyle baktığının bir örneği. O salt Müslüman, Türk diye ayırım yapmamaktadır. Üstelik Hristiyan nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye yerleşmektedir. Çünkü onun felsefesinin temeli insandır, her ne olursa olsun. Hacı Bektaş döneminin en kötü koşullarında yerleştiği bu bölgede insanı, toprağı, barışı, üretimi, paylaşımı savunmuş ve bu felsefeyi yerleştirmeye çalışmıştır. Her güzelliği sevmiştir. Hacı Bektaş'ın öbür adı sevmek olsa gerek. Hacı Bektaş özgürlüğü, özgür düşünceyi seçmiştir. Çünkü özgürlüksüz hiçbir şey güzel değildir onun felsefesinde. Üretimi, insanı, insanları bir kenara bırakıp günlerce, aylarca ölüm pahasına da olsa Mekke topraklarına hacca gidenlere şöyle seslenmiştir. Hararet nardadır, sacda değildir. Keramet baştadır, tacda değildir. Her ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Tasavvuf felsefesine de Hacı Bektaş tekkesi ve talipleri onun düşüncelerini katmışlardır. Yunus Emre'nin oluşturduğu tasavvuf felsefesinin yapısı da bu fikirlerin bir bileşimidir. Hacı Bektaş felsefesini oluşturan düşüncelerden bazı örnekler vermek gerekirse, onun fikirlerinin de günümüzde geçerliğini koruduğu, 600 yıllık Osmanlı saltanatının şeriatını uyuttuğu halkına karşı Hacı Bektaş nasıl seslenmiş? Kadınlarınızı okutunuz. 13. yüzyılda söylenen bu söze karşı 20. yüzyılda hala kadınlarımızı okutmaktan kaçınıyorken hünkârın sözlerini günümüze duyurmaktadır. İncinirsen de incitme. Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. Hiçbir milleti ve insanı aşağılamayınız. Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayınız. Bu sözlerin savunulması hem Selçuklu hem de Osmanlı döneminde kabul olmayan bir düşünceydi. Bedeli ise çok ağırdı. İşte bu fikirleri savunan Alevi toplumu devletten uzun süre saklandı. Dağlarda, derin vadilerde, sık ormanlarda konakladı. Hele hele Aleviliğin temelini oluşturan ilkelerden şu sözler, İslam'ın beş koşuluyla karşılaştırıldığında nasıl da diri olarak yaşadığı ortadadır. Nefsine, hiddetine, eline, diline, beline sahip ol. Sevgi ve hoşgörünün sahibi olan Hacı Bektaş Veli'nin ilim ve eğitim konusundaki sözleri daha da anlamlıdır. İlimden gidilmeyen yolun solu karanlıktır. Sevgi ve acıma insanlığın nişanıdır. Şehvet ve kudret hayvanlığın sembolüdür. Allah'a varış yollarının en mükemmel ispatı, dürüstlük akımı olan şeref ve vicdanın ilimle birleşmesi ve bencillik dürtülerinden temizlenerek beden ve ruh ikiliğini bir bütün haline getirmektir. Hacı Bektaş yolu her tarafa ışık verecek kadar aydınlık, herkese yetecek kadar geniş bir dünya görüşüne sahiptir. Hele Selçuklu Devleti dağılırken Osmanlı Beyliği'nin devlete dönüştürülmesinde diğer Alevi erenlerinin verdiği güç kadar Hacı Bektaş-ı Veli'nin fikirleri de devletin temel taşlarını oluşturmuştur. Bunların en başında Orhan Gazi'nin yeni ordu kurulması teklifi kısa sürede yaşama geçirilmiş, Osmanlı'yı tüm fetihlerinde yine bu öneriyle kurulan Yeniçeri Ordusu başarmıştır. Yeniçeri Ordusu sefere çıkarken mutlaka Hacı Bektaş adına dua etmeden sefere çıkmazdı. Çünkü çeşitli ezilmiş uluslardan, devşirme gençlerden oluşturulan Yeniçeri Ordusu içindeki genç insanlar, Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörülü fikirlerinden büyük oranda etkilenmekteydi. Hacı Bektaş'ın kurduğu tekkeler birer halk üniversitesi konumundaydı. Kendi yetiştirdiği öğrencilerini Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde görevlendirerek insanların eğitilmesini sağlamıştı. Çünkü devletin kurduğu medreselerin vermiş olduğu eğitim, Alevi halka ve diğer düşüncelerdeki halka ters gelmekteydi. Orada verilen eğitimin hem dil bakımından Türkçe ile, Türk diliyle ilgisi yoktur, hem de Sünni Hanefi eğitimi verilmekteydi. Arap ve Fars edebiyatı ile biçimlendirilmiş olan medreseler halka da tamamen ters gelmekteydi. Hacı Bektaş'ın kurduğu tekkelerde okutulan eğitim Türkçe ana dilden yapılmaktadır. Halkın kendi özbenliğine seslenen düzeyde eğitim yapılmaktadır. Hacı Bektaş bu yönde de işin başındadır. Yüzyıllardır Türkçenin Arap kültürüne karşın yok olmadan günümüze taşınmasının altında yatan Hacı Bektaş okulunun her şeye karşın yaşamış olmasıdır. O kültür ki bozkırlarda, dağlarda, çobanların kavalında, köylerin türkülerinde süre gelmiştir. Hacı Bektaş'ın yanında 360 kadar halifesi olduğu söylenir. Bunlar arasında adları en çok duyulanlar şunlardır: Seyit Cemalettin Sultan, Sarı İsmail Sultan, Kolu Açık Hacım Sultan, Resul Baba Sultan, Pir Apı Sultan, Seyyid Revet Baba, Sarı Kadı, Ali Baba, Barak Baba, Bahaettin Attaspuş, Yahya Paşa, Dost Hüda, Samut Baba, Abdal Musa Sultan, Seyyid Ali Sultan, Karaca Ahmet Sultan, Tatlık Emre, Sarı Saltuk, Dede Garkın, Güvenç Abdal, Hızır Samut, Pir Ebi Sultan, Baba Mansur, Karadonlu Can Baba, Abdal Murat, Geyikli Baba, Seyit Kadı, Gözü Kızıl, Hızır Abdal vesaire. Hacı Bektaş Okulu'nun bıraktığı en büyük miraslardan biri de Anadolu halk hareketlerine temel oluşturmasıdır. Çeşitli inkarlara karşın görüşümüz hem Şeyh Bedrettin olayı hem Şah Kulu, Baba Zinnun, Celaliler olaylarının temelinde Hacı Bektaş düşüncesinin ilişkisi vardır. Hacı Bektaş düşüncesinin kurduğu ocaklar, tekkeler her ezilmiş insanın, dışlanmış toplumun yanı başındadır. Hacı Bektaş okulunun İslam kültürüyle bağımsız olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü o, İslam'ın hoşgörü yönünün Anadolu kültürüyle kaynaştırılmasıdır. Lord Kinross, Osmanlı Tarihi adlı eserinde Yeniçerilerle ilgili bölümde şunları söylüyor: Hristiyanlığın yerine kendilerine Bektaşi tarikatının esnek görüşlerine dayanan bir İslamiyet öğretilirdi. Konros L. Osmanlı Tarihi sayfa 43. Bu sözleri şunun için alıntı yaptım. Hacı Bektaş ne İslam bilincinden soyut gösterilir ne de katı Sünni İslam bilincinden. Onun görüşleri İslam'ın daha da yumuşatılmış, daha insana özgü düşüncelerinin varlığıdır. Hacı Bektaş'ın salt dindar birisiymiş gibi gösterilmesi, din işleriyle uğraşıyor, İslam dinini Anadolu'da yaşayan bir derviş gibi gösterilmesi tamamen yanlıştır. Çünkü o insanlığın, insan değerlerini, tüm toplumların dinde ve yaratılışta eşit olduğu bilincini vermeye çalışan bir filozoftur. Hacı Bektaş Veli'nin söylediği sözlerden bazıları şöyledir: Kadınlarınızı okutunuz. Her ne ararsan kendinde ara. İnsan cemali sözünün güzelliğidir. Nefsine ağır geleni başkasına tatbik etme. Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız. Benim Kâbem insandır. Ara, bul.